Ayrım 6.
Görüldüğü gibi Aydemir'in yazdıklarına göre neredeyse Ekim devrimi sonrasına dek gerçekten sosyalist bir Türk aydınının varlığından söz etmek şöyle dursun, bu konularda doğru bir haber yazabilecek, Marksist terimler hakkında şöyle birazcık olsun doğru bilgi verebilecek bir gazetecimiz dahi yoktur. Öyle ki Fransız araştırmacı Paul Dumont'a göre Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın kurucuları bile sosyalizmden habersizdirler. Marksizmi bilememektedirler. Yukarıda sözünü ettiğimiz tebliğinde başta Başkan İştirakçı Hilmi olmak üzere Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın bütün kurucu ve yöneticilerinin parti organı gazetelerde yayımladıkları yazılarda ve parti adına verdikleri demeçlerde açıkladıkları ekonomik, siyasal ve toplumsal güncel olaylarla ilgili önerilerinin sosyalizmle hiçbir ilişkisinin bulunmadığını kesin bir dille iddia etmektedir. Osmanlı Sosyalist Fırkası bilindiği gibi 1910 yılında İştirakçı Hilmi ve birkaç arkadaşı tarafından kurulmuş tarihimizdeki ilk solcu siyasal örgüttür. Ancak gerçekten bir siyasi parti olabilmiş midir bu kuruluş? Kuşkuludur. Çünkü Profesör Tunayan'ın verdiği bilgilere göre ne bir genel seçime ne de herhangi bir yerel seçime katılabilmiştir açık kaldığı sürece. O yıllarda Meclis-i Mebusan'da bulunan Vlahov Efendi ve bunun gibi sosyalist milletvekillerinden biri partiye girmemiş olduğu için parlamentoda da temsil edilmemiştir. Ülke çapında örgütlenmesi de kesinlikle söz konusu değildir. Doktor Refik Nevzat'ın 1911'de Paris'te fırkanın bir şubesini açarken genel merkezden herhangi bir izin alma gereği duymamasına bakılırsa, örgütün bir siyasal parti disiplinine sahip olduğunu söyleyebilmek de galiba olanaksızdır. İlginçtir, fırkanın ne zaman kapandığı da belli değildir. Çünkü ne hükümetçe kapatılmıştır ne de genel kurulunca bir kapanma kararı alınmıştır. İştirakçı Hilmi'nin 1913'te Sinop'a sürgün edilmesinden sonra kendiliğinden yok olmuş gitmiştir. Ayrıca partinin sosyalistliği de kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü gene Profesör Tunayan'ın açıklamalarına göre kurucu ve yöneticileri arasında işçi olan herhangi bir kimseye rastlanmaması da bir yana fırkanın çok kısa programından da anlaşılacağı gibi İttihat ve Terakki karşısında muhalefetin klasik eleştirilerini getirmekten öte geniş bir ideolojik yapısı da yoktur. Dolayısıyla Osmanlı Sosyalist Fırkası yapısal bakımdan gerçek anlamda bir sosyalist parti değildir kesinlikle. Bu yüzden de gene Profesör Tunayan'ın değerlendirmelerine göre zaman zaman ortaya çıkarak İttihatçıları kızdırmaktan başka bir eylemi olmayan bu fırkanın ne Osmanlı ülkesi içinde gelişen sosyalizm düşüncesine bir katkısı olmuştur ne de bu konudaki eylemlerle bir ilgisi vardır. Fakat bütün bu acı gerçeklere karşın adında sosyalizm sözcüğü bulunan ve kurucuları Türk olan tarihimizdeki ilk siyasal parti de bu fırkadır. Dolayısıyla sadece adında kalmış dahi olsa tarihimizdeki ilk sosyalist partinin kurulmasına ön ayak olan kişi de hiç kuşku yok ki İştirakçı Hilmi'dir. Öyleyse eskilerin deyimiyle sosyalistliği kendinden menkul de olsa tarihimizdeki bu ilk örgütü kuran kişi gerçekten kimdir acaba? Ben sosyalizm oldum. İlginçtir, neredeyse bütün tarihçilerimiz ve araştırmacılarımız tarihimizdeki ilk solcu politik örgütü kurmuş bu kişiden asıl adı yerine nedense üstelik kinayeli bir biçimde kah sosyalizm kavramının Osmanlıca karşılığı olan iştirakiye, çoğulu iştirakiyun sözcüğünden esinlenerek çıkardığı derginin adını iştirak koyduğu için iştirakçı Hilmi diye kah mütareke yıllarında bir de Türkiye Sosyalist Fırkası adıyla yeni bir parti kurduğu için Sosyalist Hilmi diye söz etmeyi yeğlemişlerdir sürekli olarak. Dolayısıyla asıl adıyla değil bu takma adlarıyla ünlenmiştir kendisi de. Asıl adı Hüseyin Hilmi'dir. Hüseyin Hilmi ansiklopedilerde ve öteki kaynaklarda verilen kırık dökük bilgilere göre İzmir'de doğmuştur. Ancak doğum tarihi belli değildir. Yukarıda da değinmiş olduğumuz gibi gençliğinde İzmir'de bir süre sivil polis olarak da çalışmıştır. İzmir'de 1907 yılında Serbest İzmir adında bir de yerel gazete çıkaran Hüseyin Hilmi, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ise İstanbul'a gidip yerleşmiştir. 26 Şubat 1910'da İştirak adlı ünlü gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Meydan Larousse'unda ilk Türkçe sosyalist gazete diye nitelediği İştirak, ilginçtir öteki kaynakların da neredeyse hepsince sosyalist bir yayın organı olarak değerlendirilmekte ve gazetenin sosyalist fikirleri yaymak için çıkarıldığı savlanmaktadır. Ayrıca Profesör Tuneo'nun verdiği bilgilere göre gazetenin başlığının altında da gazetenin sahibi, imtiyazı ve müdürü mesulü Serbest İzmir Gazetesi sahibi Hüseyin Hilmi tarafından önce sosyalizm efkarının mürevvici, fikirlerinin yayıcısı, sonra da biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar diye yazılmıştır. Görüldüğü gibi salt bu sav söze bakarak bile gazetenin gerçekte sosyalizmle pek de ilişkisinin bulunmadığını kestirmek zor olmasa gerektir doğrusu. Mete Tunçay da gazetede çıkan yazıları inceledikten sonra iştirakte yalnız sosyalizmin doğru dürüst bilinmemesi değil, Batı kültürünü tanıyışın iğretiliği de hemen göze çarpmaktadır. İştirakın daha birinci sayısının ilk yazısında öne sürülen düşünceler, bu derginin başlangıçta sosyalistlikten ne kadar masum olduğunu açıkça göstermektedir diye yazmıştır. Gerçi gazetede özellikle de Fransız Sosyalist Partisi yöneticilerinin, ideologlarının yazıları bolca çevrilip yayınlanmamış da değildir. Ama gene de İttihat ve Terakki hükümetinin gittikçe zorbalaşan tutumuna karşı liberal demokrasiyi savunan yazılara her zaman daha fazla yer verilmiştir. İştirak 13 Haziran 1910 günü faili meşhur bir cinayete kurban giden Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim adına bir özel sayı çıkardığı için kapatılmış ve ancak 1 Eylül 1910 günü yeniden çıkmaya başlamıştır. Fakat iştirakin bu ikinci yaşamı da uzun sürmemiş, bir hafta sonraki sayısında kurulduğunu bildirdiği Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın programını ve bildirgesini 15 Eylül 1910 tarihli 3. sayısında tam metin olarak yayınlayınca sıkı yönetim tarafından yeniden kapatılmıştır. Ve İtalyanların Trablusgarp saldırısı, Arnavutluk ayaklanması, Balkan Savaşı ve bunun gibi bu dönemde ardı ardına yaşanan yıkımlar yüzünden de iştirakın tekrar yayınlanabilmesi ancak 1,5 yıl sonra 20 Haziran 1912'de olabilmiştir. 27 Temmuz 1912'de de Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın organı haline getirilmiş ve haftada 2 gün çıkmaya başlamıştır. 9 Ekim 1912'den sonra ise her gün çıkan küçük bir akşam gazetesi haline dönüşmüştür. 11 Haziran 1913'te Sadrazam, Başbakan Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi üzerine İttihat ve Terakki'nin öteki karşıtlarıyla birlikte Hüseyin Hilmi de Sinop'a sürgün edilince gerek İştirak Gazetesi gerekse Osmanlı Sosyalist Fırkası kendiliklerinden kapanmışlardır. Ama Hüseyin Hilmi'nin gazetecilik ve particilik serüveni bu sürgünle de sona ermemiştir kesinlikle. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar önce Sinop'ta ardından Çorum ve Bala'da gözaltında tutulan Hüseyin Hilmi sürgünden döner dönmez gene bir grup arkadaşıyla 22 Şubat 1919'da hemen Türkiye Sosyalist Fırkası adlı bir parti kurmuş ve İdrak adında bir gazete çıkarmıştır. Görüldüğü gibi Hüseyin Hilmi'nin gerçekten de olağanüstü yetenekte bir örgütçü olduğundan galiba kuşku duymak bile olanaksızdır. Bunca kısa sürede bunca çok gazete çıkarabilmesi de bizce yazarlığı veya gazeteciliğe olan düşkünlüğünden çok bu örgütçü kişiliğinden kaynaklanmış olsa gerektir mutlaka. Fakat Hüseyin Hilmi'nin üstelik adının da Sosyalist Hilmi'ye çıkmış olmasına karşın sosyalistliği konusunda aynı kesinlikle konuşabilmek ise galiba gerçekten olanaksızdır. Örneğin Mete Tunçay'ın aktarmalarından öğrendiğimize göre İştirak gazetesinde Hüseyin Hilmi imzasıyla sadece bir yazı yayınlanmıştır ve o yazıda da sosyalizmin İsa ile başladığı, İslamiyet'te de birçok sosyalist ilkenin ayet ve hadislerle diyelim zekat gibi zaten yaşama geçirildiği öne sürülmektedir. Doğrusu Hüseyin Hilmi'nin sosyalizmle ilk kez nasıl tanıştığı, nasıl sosyalist olduğu konusunda verilen bilgiler de sözcüğün tam anlamıyla evlere şenliktir. Örneğin hemen hemen bütün çalışmalarda Meslek dergisinin 5 Mayıs 1925 günlü 21. sayısında Zeki Cemal imzasıyla çıkmış "Memleketimizde Amele Hareketleri 1" adlı yazı kaynak gösterilerek anlatıldığına göre Hüseyin İlmi babasından miras kalan evini satmış ve gezmek maksadıyla Romanya'ya gitmiştir. Orada tesadüfen bir sosyalist mitingi görmüş, misafir kaldığı pansiyon sahibesinin de etkisiyle sosyalist olduğuna inanarak Türkiye'ye dönmüştür. Yani ilk Sosyalist Partimizin kurucu genel başkanı sanılacağı gibi Marksist düşünceyi kitaplardan, dergilerden öğrenerek sosyalizme inanmamış, güzel bir Roman madam yüzünden sosyalizme gönül vermiş ve sosyalist olmuştur galiba. Zaten neredeyse gene bütün kaynaklar Hüseyin Hilmi'nin sosyalizmi yakın arkadaşı Baha Tevfik'ten öğrendiği konusunda da fikir birliği halindedirler. Gerçekten de Baha Tevfik 1914'te henüz 30 yaşındayken ölmüş olmasına karşın 1908'den itibaren çıkardığı dergi ve kitaplarla, yayımladığı yazılarla büyük yankılar uyandırmış, döneminin önemli yazar ve felsefecilerinden birisidir. 1884'te İzmir'de doğmuş, 1907'de İstanbul Mülkiye Mektebi'ni siyasal bilgileri bitirmiştir. 1908'de de Teceddüdü İlmi ve Felsefi Kütüphanesi adlı yayın evini kurmuş ve kitaplarını yayınlamaya başlamıştır. Bu telif veya çeviri kitaplarıyla dergi ve gazetelerde çıkan yazılarında da belirtildiğine göre pozitif bilimi ve materyalist felsefeyi savunmuştur. Ama ne var ki Mete Tunçay savunulan bu düşüncelerinde geçen yüzyılın sonlarında Avrupa'da popüler olmuş bir çeşit kaba Alman materyalizmine ilgi duymaktan öte bir anlam taşımadığı görüşündedir. Görüldüğü gibi Baha Tevfik de İzmirlidir. Üstelik 3 aşağı 5 yukarı Hüseyin Hilmi ile de yaşıt olsalar gerektir. Bu nedenle Romanya'da karşılaştığı mitingin ve sosyalizm sözcüğünün ne demeye geldiğini Hüseyin Hilmi de mutlaka önce yakın dostu, hemşerisi, hatta belki de çocukluk arkadaşı, üstelik adı felsefeciye çıkmış Baha Tevfik'e sormuş olmalıdır bizce de. Nitekim Profesör Tarık Zafer Tuna'ya da Bezmi Nusret Kaygusuz'un kendisine gönderdiği bir mektupta Hüseyin Hilmi Baha Tevfik'in elinde bir manivela idi. Baha onu kukla gibi oynatırdı. Onu sosyalist yapan, ona iştirak gazetesini çıkarttıran Baha'dır dediğini yazmaktadır. Gene Profesör Tunaya'ya bir özel görüşmede o günlerle ilgili anılarını anlatan Münir Süleyman Çapan ise gerek Hüseyin Hilmi hakkında gerekse onun Baha Tevfik ile olan ilişkileri konusunda gerçekten daha da ilginç şeyler söylemiştir. Doğrusu bu anlatılanlara bakılırsa galiba hem Hüseyin Hilmi'nin Marksizm hakkında gerçekten hiçbir şey bilmediğinden hem de Romanya'dan döner dönmez doğru Baha Tevfik'e koşup İlk kez duyduğu bu sosyalizm sözcüğü hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştığından kuşku duymak bile olanaksız olsa gerektir. Çünkü Münir Süleyman Çapan'ın açıklamalarına göre bizce mutlaka Baha Tevfik'le Romanya'dan döndükten sonra yaptıkları konuşmadan çıkar çıkmaz rastlaştığı arkadaşlarına "Ben artık sosyalizm oldum" demiştir sevinçle. Bir baltaya sap olamadın, bari sen de sosyalist ol be Hilmi. Doğrusu yakın dostlarının anlattıklarına bakılacak olursa Hüseyin Hilmi'nin tarihimizdeki ilk sosyalist adlı siyasal örgütü kurmasının öyküsü de hiç kuşku yok en az sosyalistliği öyküsü kadar renkli olsa gerekir. Çünkü Ajdan Sayılgan da yukarıda sözünü ettiğimiz kitabında gene Münir Süleyman Çapanoğlu'nun Hüseyin Hilmi ile ilgili bir başka ilginç anısını aktarmaktadır. Profesör Tuna'ya sanırız bir dalgınlık sonucu bu kişinin adını yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye'de Siyasal Partiler adlı çalışmasının 1952 tarihli birinci baskısında Münir Süleyman Çapan olarak vermiştir. Ve ilginçtir Münir Süleyman Çapanoğlu'nun 1964 yılında yayımladığı bu konularla ilgili Türkiye'de Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilmi adlı kitabını 1984 yılında çıkan aynı çalışmasının ikinci baskısının kaynakça bölümünde verdiği halde bir dipnotta geçen bu adı nedense hem olduğu gibi bırakmış hem de kişi adları dizininde Çapan olarak yinelemiştir. Oysa bizce hiç kuşku yok ki Her ikisi de aynı kişidir. Ama ne yazık ki artık Tunaya hocayla bu dalgınlığı konuşma olanağımız da yoktur. Ajlan Sayılgan'ın kitabında alıntıya göre Hilmi'nin sosyalist oluşu gerçekten de oldukça gariptir. Çapanoğlu'na da olayı o devrin gazetecilerinden rahmetli Fuat Samih anlatmıştır. Bir gün Ebu Suud Caddesi'nde Baha Tevfik'in çıkarttığı bir sürü dergilerin idare yeri olan binada toplanmışlar, söyleşmektedirler. Baha Tevfik'in bürosunun yukarıda da değindiğimiz gibi değişik kesimlerden çok sayıda aydın için o günlerin önemli uğrak yerlerinden biri olması doğal sayılsa gerekir. Söyleşinin sonlarına doğru artık şuradan buradan konuşurlarken söz nasıl olmuş gelmiş meslek konusuna dayanmıştır gene. Odadakilerin çoğu da basınla ilgili kişiler olmalıdır mutlaka. Çünkü 2. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte İstanbul'da yayın evi, gazete ve dergi sayısı da gerçekten birden pıtrak gibi çoğalmıştır. Demek kimi bir dergi sahibidir, kimi bir gazete çıkarmaktadır. Kimi bir gazetenin başyazarıdır, kimi bir yayın evi kurmuştur. Hüseyin Hilmi de bu nedenle hala bir baltaya sap olamadığını düşünüp hayıflanmıştır olsa olsa. Ve o öfkeyle de herkes bir meslek sahibi oldu, bense bir şey olamadım. Ne olsam acaba deyiverince ortaya Baha Tevfik patladak cevabı yapıştırmıştır. Sahi aramızda yalnız sen bir baltaya sap olamadın. Bari sen de sosyalist ol be Hilmi demiştir. Bu konuşmadan sonra da Hıfzı Topuz'un değerlendirmesine göre Baha Tevfik sosyalizmin ne olduğunu anlatmış, o da meslek olarak sosyalizmi seçmiştir. Ve bu olaydan bizce olsa olsa birkaç ay sonra da mutlaka gene Baha Tevfik'in parasal desteği ve yardımlarıyla daha sonra adının da iştirakçı Hilmi haline dönüşmesine neden olacak o ünlü solcu gazeteyi çıkarmaya başlamıştır. Bu gazetenin yayımından topu topu 6-6,5 ay sonra da bir solcu parti kurmuştur. Fakat ilginçtir, yalnız bir solcu gazete çıkarmakla da kalmayıp üstelik bir de solcu parti kurmasına karşın Hüseyin Hilmi'nin sosyalist olduğu bile tartışmalıdır. Örneğin Hıfzı Topuz'un yaptığı bir alıntıya göre yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Münir Süleyman Çapanoğlu, Hüseyin Hilmi hakkında yukarıda sözünü ettiğimiz kitabında Hilmi'nin politika ile, ilimle, edebiyatla, hatta sosyalizmle şu veya bu toplumsal dava ile hiçbir ilgisi yoktu. Bir kara cahildi o. Ama ona bir kere sosyalist denilmişti. Bir aralık kendi de inanmıştı buna. Sonra saptı, sapıttı. Hepsi bu kadar, diye yazmıştır. Ajlan Sayılgan da Hüseyin Hilmi ve kurduğu parti konusunda hemen hemen aynı görüştedir. Bir kısım çevrelerin Osmanlı Sosyalist Fırkası'nı fazla önemsemesi bize öyle geliyor ki fazla ciddi bir davranış değildir. Osmanlı Sosyalist Fırkası Baha Tevfik için sadece bir deneme yahut bir eğlence, derbeder Hüseyin Hilmi için de sadece bir iş ve geçim yoluydu demektedir. Görüldüğü gibi Hüseyin Hilmi'nin artık sosyalist olduğuna çevresini inandırabilmesi açısından adı solcu olan bir gazete çıkarması ve bir parti kurması da galiba pek yararlı olamamıştır. Kuşkusuz sürgünden dönüp 1919'da partisini yeniden Türkiye Sosyalist Fırkası adıyla kurarken eskisiyle oranlanamayacak denli deneyimlidir artık. Dolayısıyla da bu yeni partinin kurucularını ona göre seçmiş, tüzük ve programını ona göre yazmış ve partiyi ona göre örgütlemiştir. Örneğin partinin genel sekreteri ve ideologları bu kez öğrenimlerini savaş yılları içinde İsviçre'de yapmış ve ülkeye yeni dönmüş 3 gençtir. Bu nedenle parti programı gene her ne kadar eski Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın programından izler taşısa da ona oranla daha ayrıntılı ve bilinçlidir. Ancak partide tek söz sahibi gene Hüseyin Hilmi'dir kuşkusuz. Hatta öyle ki uygulamadaki bu gerçek partinin kurulmasından topu topu 5 ay sonra 20 Temmuz 1919'da toplanan bir olağanüstü kongreyle parti tüzüğünün de birinci maddesi haline getirilmiştir. Bu maddeye göre fırkanın ünvanı Türkiye Sosyalist Fırkası olup müessisi evveli ilk kurucusu Hüseyin Hilmi arkadaş fırkanın La yenazil, azledilemez ve daimi reisidir. Parti o günlerde İstanbul'da ardı ardına patlayan işçi olaylarına ve grevlere oldukça sıcak yaklaştı. Hatta grevleri yalnızca desteklemekle de kalmayıp kendisi de zaman zaman grevler düzenlediği için işçilerden büyük bir ilgi görmüştür. İşçi üye sayısı hızla artmıştır. Örneğin Mete Tunçay'ın verdiği bir dipnotuna göre Kazlıçeşme'deki deri atölyesinde çalışan 90 kadar debbahane işçisi grev ilan edip Türkiye Sosyalist Fırkası'ndan kendilerini korumalarını isteyince Hilmi bir yerden bulduğu 800 altınla ameleyi Veli Efendi çayırında toplayıp 10 gün pilav zerde ile beslemiştir. Bu grevin başarıyla sonuçlanması üzerine de bu kez Kasımpaşa tersanelerinde başlayan grev için işçiler Türkiye Sosyalist Fırkası'ndan yardım istemiş. Bu kere Hilmi de teavün, yardımlaşma sandığındaki paralarını kullanarak tersane amelelerinin talepleri kabul edilene kadar onları desteklemiştir. Bu olaylardan kısa bir süre sonra da Vatman İttihatı Cemiyeti'nden Kenan adında bir delege partiye başvurarak tramvay işçilerinin ücret ve çalışma koşullarının kötülüğünü anlatıp yardım isteyince Hüseyin Hilmi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası reisi Miralay Sadık Bey'in tavsiyesiyle İngiliz İşgal Kuvvetleri temsilcisi Albay Maxwell'e gitmiş ve tramvay kumpanyasını şikayet etmiştir. Ancak İngiliz albayın desteğine rağmen kumpanya talepleri kabul etmeyince 10 Mayıs 1920 günü Şişli, Beşiktaş ve Aksaray tramvay depolarında grev başlamıştır. Ve grev Sadrazam Ferit Paşa'nın müdahalesiyle kumpanyayı temsilen Monsieur Hanses ve Kifnar, hükümet adına polis müdürü Hasan Tahsin ve işçileri temsilen de Hüseyin Hilmi arasında varılan bir uzlaşmayla sona ermiştir. Ve bu uzlaşma sonunda işçiler de haftada bir gün tatil, 9 saatlik iş günü ve günlük ücretlerine 25 kuruş zam ve bunun gibi yeni haklara kavuşurlarken galiba bugünkü moda deyimiyle asıl köşeyi dönen Hüseyin Hilmi olmuştur.